Ayrım 17. Yırtıcı Kuş, Wilbur Smith. Sayfa 208. Sadece Daniel hiç yorulmuyordu. Yaralıları duvarın üzerinden topçulara teslim etti. O kadar öfkeliydi ki neredeyse dönüp tekrar düşmana saldıracaktı. Ama Hal onu durdurdu. Geri gel seni iri öküz. Düşmanı misket atışıyla biraz yumuşatalım. Ondan sonra tekrar saldırırsın. Aboli ise hala sağa sola giden Schroeder'e nişan almaya çalışıyor, kendi dilinde o 50 askere değer diye homurdanıyordu. Hal artık zenciyle ilgilenmiyor, en uçtaki çukurda olan babasını görmeye çalışıyordu. Hareketlerini onunkilere uyduracaktı. Sinirli sinirli tanrım diye söyleniyordu, onların fazla yaklaşmalarına izin veriyor. Uzaktan ateş edilirse misketler etrafa daha kolay dağılabilir. Ama babam emir vermedikçe ateş edemem. Delikanlı sonra tekrar Schroeder'in sesini duydu. İlk sıra ateş etmeye hazır ol. 50 adam dizüstü çöktü. Tam alçak duvarların önünde hem de tüfeklerinin dipçiklerini yere dayadılar. Hal etrafını sarmış olan denizcilere usulca hazır olun çocuklar diye seslendi. Babasının bombardımanı neden o ana kadar beklettiğini anlamıştı. Sir Francis düşmanların tüfeklerini boşaltmalarını bekliyordu. Askerler silahlarını yeniden doldurmaya çalışırken kısa bir an üstünlük kendisinde olacaktı. Hal tekrarladı, hazır olun, onların ateşini bekleyin. Schroeder'in emri ani sessizlikle yankılandı. Tüfek omza, nişan alın! Sıra halinde diz çökmüş olan adamlar tüfeklerini kaldırarak alçak duvara nişan aldılar. Emniyet mandallarındaki ağır yanan kibritlerin mavi dumanları başlarının üstünde dönüyordu. Askerler dumanların arasından nişan alabilmek için gözlerini kıstılar. Hal başlarınıza eğin diye haykırdı. Top yuvalarındaki gemiciler duvarın aşağısına sinerlerken Schroeder de kükredi. Ateş! Düzensizce uzun uzun ateş edilirken kurşunlar topçuların başlarının üzerinden geçerek gürültüyle toprak rampaya saplandılar. Hal ayağı fırlayarak en uçtaki top yuvasına baktı. Babasının kılıcını çekerek alçak duvarın üzerine sıçradığını gördü. Delikanlı onun emrini tam duyamayacak kadar uzaktaydı. Ama Sir Francis'in işaretleri amacını açıklıyordu. Hal olanca sesiyle ateş diye bağırdı. Toplar aynı anda patlayarak duman, alev ve vızıldayan misketleri püskürttüler. Misketler Hollanda piyadelerinin oluşturduğu ince yeşil çizgiyi taradı. Hal tam önünde bir adamın vurulduğunu gördü. Asker yırtık yeşil kumaş ve parçalanmış pembe etlere dönüştü. Kafası havaya uçtu, sonra yere düşerek bir çocuğun topu gibi yuvarlandı. Hal'in etrafında savaşan insanlar küfrediyor, bağırıyor ve birbirlerini parçalamaya çalışıyorlardı. Delikanlının yaşamı daralarak öfke ve korku dolu suratlarla, çoğu taze kanla körleşmiş çelik kılıçların şıkırtısından oluşan bir daireye dönüştü. Bir yeşil ceketli uzun mızrağıyla Hal'i yüzünden yaralamaya çalıştı. Delikanlı eğilerek saldırıdan kurtuldu. Sol eliyle mızrağın ucunu hemen altından yakaladı. Asker mızrağı çekiştirince delikanlı karşı koymadı. Ama bu hareketten yararlanarak karşı saldırıya geçti. Sağ elindeki Neptün kılıcıyla adamın yüksek yeşil yakasının yukarısındaki kasları gerilmiş sarı boynuna nişan aldı. Kılıcın ucu ete temizce girdi. Asker mızrağı düşürerek gerilerken Hal yere yığılan adamın cesedinin ağırlığı sayesinde kılıcı kurtardı. Delikanlı hemen savunma vaziyeti alıp yeni hasmını seçebilmek için etrafına çabucak bir göz attı. Ama saldıran denizciler tüfeklerin oluşturduğu sırayı hemen hemen ortadan kaldırmışlardı. Sadece birkaç kişi ayakta kalmıştı. Onların etrafını da saldırıya geçen gemiciler sarmıştı. Hal umutlandı. O iki geminin göle girdiğini gördüğünden beri ilk kez bu savaşı kazanma şansları olduğunu düşündü. Şu son birkaç dakika içerisinde ana saldırıyı engellemişlerdi. Şimdi sadece Hollanda firkateyni ve Martı'dan karaya çıkmaya çalışacak gemicileri durdurmaları gerekiyordu. Hal bravo çocuklar diye bağırdı. Bu işi başarabileceğiz. Onları ezeceğiz. Etrafına bakındı. Yeşil ceketlilerin sonuncularını öldüren adamlarının hepsinin yüzlerinde zafer dolu ifadeler vardı. Aboli gülüyor ve o putperest savaş şarkılarından birini söylüyordu. Sesi çarpışmanın gürültüsü arasında duyuluyor ve bunu duyan herkes için esin kaynağı oluyordu. Aboli ve kendileri için sevinçle bağırıyorlardı. Kolaylıkla zafer kazandıkları için sevinçten kendilerinden geçmiş gibiydiler. Hal'in sağında uzun boyuyla Daniel belirdi. Yüzüne ve kalın kaslı kollarına kurbanlarında açtığı yaralardan fışkıran kanlar sıçramıştı. Ağzını iyice açmış vahşice gülerken çürük dişleri gözüküyordu. Hal Schroeder nerede diye haykırınca Daniel hemen ciddileşti. Ağzını hızla kapatırken kahkahaları sona erdi. Öfkeyle sessizleşmeye başlayan savaş alanına baktı. Delikanlının sorusunu Schroeder kendisi kuşku götürmeyecek bir biçimde yanıtladı. Hollandalı avaz avaz ikinci dalga ileri diye bağırdı. Onlardan sadece 100 adım ötede ormanın kıyısında duruyordu. Hal Aboli ve Daniel ona doğru gidecek oldular. Ama sonra Schroeder'in durduğu yerin arkasından ağaçların arasından yine yeşil ceketlerden oluşan bir kol akmaya başlayınca durakladılar. Hal çaresizce "Tanrım" diye soludu. "Onların yarısını bile ortadan kaldırmamışız. O köpek ana gücünü geride tutmuş." Daniel gözlerine inanamıyormuş gibi başını salladı. "O domuzlar 200 kadar olmalı." Schroeder sıraya girin diye haykırdı. Yaklaşan piyadeler düzen değiştirerek Hollandalı subayın arkasında 3 sıra oluşturdular. Arka arkaya, düzgünce. Schroeder onları koşturarak ilerlemelerini sağladı. Askerler bir hizadaydılar ve silahlarını ileri doğru tutuyorlardı. Schroeder birdenbire onları durdurmak için silahını yukarı kaldırdı. İlk sıra ateş etmeye hazır ol. Adamları dizüstü çöktüler. Arkalarındaki 2 sıra hazır bekledi. Tüfek, omza! Tüfekler sırayla kaldırıldı ve şaşalamış olan denizcilerin oluşturduğu gruba nişan alındı. Schroeder "Ateş!" diye gürledi. Silahlar patladı. Kurşunlar Hal'in sadece 50 adım ötedeki adamlarını taradı. Hemen hemen her kurşun hedefi buldu. Ağır kurşun toplar vücutlarına girerken tayfalar sendeleyip devrildiler. İngilizlerin oluşturduğu sıra dalgalanıp karıştı. Bağırmalar birbirine karıştı. Denizcilerin seslerinde acı, öfke ve korku vardı. Hal hücum diye haykırdı. Orada durup sizi vurmalarına izin vermeyin. Neptün kılıcını havaya kaldırdı. Haydi çocuklar onlara saldıralım. Delikanlının iki yanında Aboli ile Daniel ilerlediler. Ama geri kalanların çoğu durakladı. Hepsi de savaşı kaybettiklerini anlamaya başlıyorlardı. Çoğu geriye daha güvenli olan top yuvalarına bakıyordu. Bu durumun tehlikeli olduğuna işaret ediyordu. Adamlar omuzlarının üzerinden geriye bakmaya başladıkları zaman her şey sona ermiş sayılırdı. Schroeder ikinci sıra diye bağırdı. Ateşe hazır olun. 50 tüfekli daha öne çıktı. Silahlar doldurulmuş, kibritler yanıyordu. Ateş etmiş olan arkadaşlarının aralarındaki açıklıklardan geçtiler. Hızla 2 adım daha attılar ve diz çöktüler. Tüfek, omza! Hal ve iki yanındaki korkusuz adamlar bile onlara çevrili 50 namluya bakarken kararsızlaştılar. Tayfalarsa korku ve dehşetle inlediler. O zamana kadar böylesine disiplinde askerlerle hiç karşılaşmamışlardı. Schroeder kılıcını indirdi. Ateş! Tereddüde kapılan denizcilerin üzerlerine kurşunlar yağdı. Bir kurşun Hal'in kulağının yakınından geçerken delikanlı irkildi. Kurşunun yarattığı rüzgar saçının bir buklesini gözlerine çarptı. Daniel yanında inledi. Vuruldum! Bir kukla gibi kesik hareketlerle döndü ve yere hantalca çöktü. Ateş sırasında Azim'in 12 tayfası daha vurulmuştu. Hal Daniel'a yardım etmek için eğildi. Ama iri yarı Porsun, ''Burada böyle bocalayıp durma ahmak!'' diye omurdandı. ''Kaç! Yenildik ve onlar yeniden ateş edecekler!'' Schroeder onun haklı olduğunu ispatlamak istercesine tekrar emir verdi. Sesi artık çok yakından geliyordu. ''Üçüncü sıra! Tüfek omza!'' Azim'in hala ayakta kalan mürettebatı onlara çevrili tüfekleri görünce dayanamayarak dağıldı. Top yuvalarına doğru sendeleyerek koşmaya başladılar. ''Hal bana yardım et Aboli!'' diye haykırdı. Zenci de Daniel'ın öbür kolunu kavradı. İkisi birlikte Porsun'u ayağa kaldırarak kıyıya doğru gitmeye başladılar. ''Schroeder ateş!'' diye bağırdı. Hal ile Aboli hiç konuşmadan kendilerini yüzüstü yere attılar. Daniel'ı da yanlarına çektiler. Üçüncü kurşun yağmuru başladı. Dumanlar ve kurşunlar başlarının üstünden gürültüyle geçti. Delikanlı ile zenci hemen ardından ayağa fırladılar ve Daniel'ı sürükleyerek daha güvenli olan top çukurlarına doğru koştular. Aboli Hal'e yaralandı mı diye sordu. Delikanlı soluk tüketmemek için sadece hayır der gibi başını salladı. Birkaç tayfa hala ayaktaydı. Yalnızca bir avuç denizci top yuvalarına erişerek güvenli çukurlara atladılar. Delikanlı ile zenci Daniel'ı yarı taşıyarak sendeleye sendeleye koştular. Arkalarından neşeli bağırışmalar yükseliyordu. Yeşil ceketli askerler silahlarını sallayarak ilerlediler. Hal ile Aboli top çukuruna ulaşıp Daniel'ı aşağı çektiler. Ona yarası konusunda soru sormaya gerek yoktu. Vücudunun sol yanı kan içindeydi. Aboli başına sarılı olan bezi çözdü, onu top haline getirerek Daniel'in gömleğinin önüne soktu. Porsuna, ''Bunu yaraya daya dedi, mümkün olduğu kadar sıkıca bastır.'' Daniel'ı yerde yatar durumda bırakarak Hal'in yanında ayağa kalktı. Hal ah kutsal Meryem diye fısıldadı. Duvarın üzerinden gördüğü sahne yüzünden terden çizgi çizgi olan suratının rengi öfke ve dehşetle uçmuştu. Şu aşağılık kasaplara bak. Yeşil ceketler bağırarak ilerlerken arada sırada sadece yollarının üzerinde yatan denizcileri kılıçtan geçirmek için duraklıyorlardı. Kurbanlarından bazıları sırt üstü dönerek saldırıyı önlemek için ellerini kaldırıyorlardı. Diğerleri ise merhamet diye çığlıklar atarak sürüne sürüne uzaklaşmaya çalışıyorlardı. Ama yeşil ceketliler alayla bağırıp gülerek onların peşinden koşuyor, kılıçlarını batırıyor, adamları kesip biçiyorlardı. Bu kanlı iş çabucak yapıldı. Schroeder ise o arada birbirlerine yaklaşıp ilerlemeleri için böğürüyordu. Bu anlık arada Sir Francis eğilip doğrulara koşa koşa geldi ve çukura oğlunun yanına atladı. Hal umutsuzca "Yenildik baba" dedi. Baba oğul etraflarına, yaralanan ve ölen adamlarına baktılar. "Daha şimdiden adamlarımızın yarısından fazlasını kaybettik." Aboli "Hal haklı" diyerek başını salladı. "Her şey sona erdi. Artık kaçmaya çalışmalıyız." Sir Francis acı bir tavırla gülümseyerek ''Nereye kaçacağız?'' diye sordu. ''Şu tarafa doğru mu?'' Ağaçların arasından gölü işaret etti. Orada sandallar hızla kıyıya yaklaşıyordu. Savaşa katılmak için sabırsızlanan düşman gemicileri küreklere asılıyorlardı. Hem firkateyn hem de martı filikalarını indirmişti. Tıklım tıklım tayfa doluydu kayıklar, kılıçlarını çekmişlerdi. Fitilli tüfeklerinin dumanları havayı maviye boyuyor, dumanlar suyun yüzeyinde onları izliyordu. Tayfalar öndeki yeşil ceketler gibi çılgınca bağırıp çağırıyorlardı. İlk tekneler kumsala yaklaşırken silahlı adamlar hemen dışarı fırladılar ve beyaz kumlu dar kıyıyı hızla aştılar. Vahşice bir hevesle uluyarak top yuvalarına saldırdılar. Orada boş toplar sessizce yatıyordu. Azimin geri kalan mürettebatı şaşkın şaşkın çukurlara sinmişlerdi. Sir Francis, "Bu adamlar bize aman vermeyecekler çocuklar," diye bağırdı. "Şu kan emici dinsizlerin onlara teslim olmaya çalışan gemicilere yaptıklarına bir bakın." Kılıcıyla katledilen adamların topların önündeki açıklığı dolduran cesetlerini işaret etti. "Kral Charles için bir kere daha yaşa diyelim ve ondan sonra savaşarak ölelim." Küçücük grubundaki adamların sesleri hafif ve boğuktu. Tayfalar zorlukla alçak duvarı yeniden aştılar ve hiç yorgun olmayan hevesli 200 askerin saldırısını karşılamak için ilerlediler. Aboli 12 adım kadar öndeydi. Zenci karşısına çıkan iki yeşil ceketliyi biçti. Kurbanı bu darbeyle yere yığıldı ama o sırada Aboli'nin kılıcı da kabzanın hemen altından kırıldı. Zenci kabzayı bir yana atarak yerde yatan ölü İngiliz denizcilerinin birinin elinden mızrağı aldı. Halle Sir Francis yanına koşarlarken Aboli uzun meşe mızrağı kaldırdı. Kılıcını yukarı kaldırarak kendisine saldıran diğer bir askerin karnına sapladı. Mızrağın ucu adamın kaburgalarının hemen altına girerek gövdesini delip geçti. İki kürek kemiğinin arasından yarım kol boyu uzandı. Yeşil ceketli zıpkın yemiş bir balık gibi çırpındı. Ağır mızrak Aboli'nin ellerinin arasında kırıldı. Zenci elindeki parçayı üzerine saldıran üçüncü askere karşı bir sopa gibi kullandı. Sonra etrafına bakındı. Çıldırmış bir canavar gibi sırıtıyor, iri gözlerini deviriyordu. Sir Francis beyaz bir Hollandalı çavuşla dövüşüyordu. Adamın her saldırısına karşılık onu yaralıyordu. Kılıçları birbirine sürünerek şangırdıyor, hışırdıyordu. Hal kılıcını bir onbaşının boğazına saplayarak onu öldürdü. Sonra da Aboli'ye bir göz attı. ''Bir saniye sonra Filika'dan inen adamlar üzerimize saldıracaklar.'' Düşman tayfalarının top yuvalarını aşarlarken çılgınca haykırdıklarını duyuyorlardı. Oraya saklanmış olan denizcileri de çabucak öldürüyorlardı. Halle Aboli'nin geriye bakmalarına hiç gerek yoktu. Aboli soluk sola ''Elveda eski dost'' dedi. ''Seninle güzel günler geçirdik. Keşke bu süre daha uzun olsaydı.'' Hal ona yanıt verme fırsatını bulamadı. Çünkü aynı anda biri boğuk sesle İngilizce ''Hal Courtney'' dedi. ''Seni gidi küstah köpek yavrusu. Şansın şu anda sona erdi.'' Cornelius Schroeder iki adamını yana itti. Hal'in karşısına dikilmek için hızla ilerledi. ''Sen ve ben!'' diye haykırarak süratle atıldı. Önce sağ adımını atıyordu. Usta bir düellocunun yaptığı gibi çabucak ikişer adım atıyor, hızla saldırarak Hal'i gerilettikten sonra hemen dengesini buluyordu. Hal Schroeder'in saldırılarındaki güç yüzünden yeniden şok geçirdi. Onları karşılayarak önlemek için bütün ustalık ve gücünden yararlanmak zorunda kaldı. Toledo çeliğinden yapılmış kılıcı o sert vuruşlar karşısında tiz sesler çıkarıyordu. Delikanlı böyle müthiş bir güce karşı koyamayacağını anlayarak umutsuzluğa kapıldı. Schroeder'in gözleri mavi, soğuk ve acımasızdı. Hal'in yapacağı her hareketi önceden kestiriyordu. Delikanlının hamlelerini sanki çelikten örülmüş bir duvarla karşılıyordu. Hollandalı Halin kılıcını bir vuruşla yana eğiyor, sonra amansızca saldırıyordu. Delikanlının yakınında olan Sir Francis kendi düellosuna dalmıştı. Halin bir ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun farkında değildi. Aboli'nin elindeyse mızrağın bir parçası kalmıştı. Cornelius Schroeder gibi birinin karşısına çıkacak silahı yoktu. Halin henüz doruğuna erişmemiş olan gücünün daha önceki çarpışmalar yüzünden tükenmekte olduğunun farkındaydı. Aboli Schroeder'in yüzündeki ifadeden beklediği anın geldiğini düşündüğünü ve delikanlıyı öldürmeye hazırlandığını anladı. Bu kesin ve kaçınılmayacak bir sondu. Hal düşmanının üzerine fırlatacağı yıldırıma asla karşı koyamayacaktı. Aboli saldırıya geçen kara bir kobra gibi atıldı. Son darbeyi indirmeye hazırlanan Schroeder'den daha hızlı davrandı. Halin arkasına doğru fırladı ve meşe sopayı kaldırdı. Delikanlının kulağının yukarısına, şakağına sert bir darbe indirirken bir çatırtı duyuldu. Schroeder kurbanını tam öldüreceği sırada onun kendinden geçerek yere yığılması karşısında afalladı. O duraklarken Aboli kırılan sopayı attı. Hareketsiz yatan Hal'i korumak istercesine onun tepesine dikildi.
''Yere düşmüş bir insanı öldüremezsiniz albay. Hollandalı bir subayın şerefi böyle bir şeye izin vermez.''
Schroeder öfkeyle ''Seni kara iblis!'' diye kükredi. ''Madem köpek yavrusunu öldüremiyorum, o halde seni gebertirim.'' Aboli ellerini Hollandalı'ya doğru kaldırarak açık renkli boş avuçlarını gösterdi. Usulca ''Ben silahsızım.'' dedi. Schroeder ona hor görüyle baktı. ''Silahı olmayan bir Hristiyan'ın hayatını bağışlayabilirim. Ama sen tanrısı olmayan bir hayvansın.'' Kılıcını geriye doğru atarak Aboli'nin tam göğsüne nişan aldı. Zencinin göğüs kasları güneşte terden parlıyordu. Sir Francis Courtney kılıcı aldırmadan ani bir hareketle Aboli'nin önüne geçti. Nazik bir tavırla ''Ama ben bir Hristiyan centilmeniyim.'' dedi. ''Ben ve adamlarım merhametinize sığınarak size teslim oluyoruz.'' Schroeder ona öfkeyle baktı. Düş kırıklığı ve hiddetinden dili tutulmuştu sanki. Sir Francis'in kılıcını almak için hiçbir hareket yapmadı. Tersine kendi kılıcının ucunu İngiliz'in boğazına dayayarak hafifçe batırdı.
''Yana çekilin, yoksa yemin ediyorum sizi biçerim. İster Hristiyan olsun ister dinsiz.''
Tehdidini yerine getirmeye hazırlanırken kılıcın kabzasını kavrayan sağ elinin eklemlerinin üzerleri bembeyaz kesildi. Sonra biri ona seslendiği için durakladı.
''Yapmayın albay, ben şeref meselelerine karışmaktan hiç hoşlanmam. Ama can kardeşim Frankie Courtney'i öldürürseniz bizi kim Stanvastik Hyde adlı güzel kalyonuzdan alınan hazinenin saklı olduğu yere götürür?''
Schroeder hızla onlara yaklaşan Cambrai'nin yüzüne bir göz attı. İskoçyalı'nın elindeki iki yanlı büyük kılıç kanlar içindeydi.
''Hollandalı albay, yükü mü söylüyorsunuz?'' diye sordu. ''Korsanın yuvasını ele geçirdik, hazine nasıl olsa burada.''
''Bundan o kadar emin olmayın.'' Akbaba gür kızıl sakalını üzüntüyle titretti.
''Sevgili Hristiyan kardeşim Frankie'yi iyi tanıyorum. O hazinenin en değerli bölümünü bir yerlere saklamış olmalı.''
Başlığının altında gözleri aç aç parlıyordu.
''Hayır albay, onun canlı kalmasını sağlamalısınız. Hiç olmazsa bugün Tanrı'nın işlerini yaptığımız için bunun karşılığı olan bir avuç gümüş parayı alıncaya kadar.''
Hal kendine geldiği zaman yere diz çökmüş olan babasını gördü. Kaptan onun üzerine eğilmişti. Delikanlı, ''Ne oldu baba?'' diye sordu. ''Kazandık mı?'' Babası onun gözlerine bakmadan, ''Hayır.'' der gibi başını salladı. Gömleğinin eteğinden yırttığı kirli bir bez parçasıyla oğlunun yüzündeki ter ve isi silmeye çalışıyormuş gibi bir tavır takındı.
''Hayır Hal, biz kazanmadık.''
Delikanlı ileriye doğru baktığı an her şeyi hatırladı. Azim gemisinin mürettebatından çok az denizcinin kalmış olduğunu gördü. Yerde yatan Halin etrafında birbirlerine sokulmuşlardı. Başlarında da tüfekleri dolu yeşil ceketliler bekliyordu. Diğerleri düştükleri yerde kalmışlardı. Top yuvalarının önünde yatıyorlardı ya da alçak duvara yığılmışlardı. Hal Aboli'nin Daniel'la ilgilendiğini fark etti. Zenci porsunun göğsündeki yaraya kırmızı bir eşarbı sarıyordu. Daniel doğrulmuş oturuyordu, biraz kendine gelmiş gibiydi. Ama fazla kan kaybetmiş olduğu belliydi. Savaş kirlerinin altında yüzü geceki kamp ateşinin külleri kadar beyazdı. Hal başını çevirdi ve Lord Cambrai ile Albay Schroeder'in yakınında durduklarını gördü. İkisi heyecanlı bir konuşmaya dalmıştı. Sonunda Akbaba sözü yarıda kesti. Adamlarından birine bağırarak bir emir verdi.
Jordi, Martı'dan esir prangalarını getir. Kaptan Courtney'in bizi tekrar bırakmasını istemeyiz.
Gemici aceleyle kıyıya gitti. Albayla Akbaba da nöbetçilerin tüfekleri altında tutsakların çömeldikleri yere doğru geldi.
Albay Schroeder tehlikeli bir tavırla Sir Francis'le konuşmaya başladı. Kaptan Courtney, sizi ve mürettebatınızı açık denizlerde korsanlık yaptığınız için tutukluyorum. Bu suçla yargılanmanız için sizi Ümit Burnu'na götüreceğiz.
Sir Francis vakarla ayağa kalktı.
İtiraz ediyorum efendim. Adamlarıma savaş suçluları oldukları için uygun bir biçimde davranmalısınız.
Schroeder buz gibi bir sesle, artık savaş yok dedi. Hollanda Cumhuriyeti ile İngiltere arasındaki savaş aylar önce imzalanan bir antlaşmayla sona erdirildi.
Sir Francis dehşetle albaya baka kaldı. Sonra bu haberin yarattığı şoktan kurtulmayı başardı. Sonunda barış anlaşmasının imzalandığından haberim yoktu diye mırıldandı. Ben iyi niyetle davrandım. Zaten majestelerinin izniyle sefere çıkmıştım.
Daha önceki karşılaşmamızda da bu izin mektubundan söz ettiniz.
Schroeder bir an durdu. Sonra da sözü edilen bu belgeyi görmekte ısrar edersem küstahça mı davranmış olurum diye sordu.
Majestelerinin izin belgesi kulübemdeki gemici sandığında duruyor. Sir Francis kampı işaret etti.
İzin verirseniz belgeyi size getirebilirim.
Lütfen zahmete girme eski dostum Frankie.
Akbaba kaptanın omzuna vurdu. Ben senin yerine gidip onu getiririm.
Hızla gidip Sir Francis'in işaret ettiği kulübenin kapısından girmek için eğildi.
Schroeder tekrar kaptana döndü.
Rehineler nerede efendim? Vali Van de Velde ve zavallı karısı. Onlar neredeler?
Vali ile karısı kalyonun kaptanıyla birlikte hala kampta olacak. Çarpışma başladıktan sonra onları görmedim.
Hal bezi kafasına bastırarak sendeleye sendeleye ayağa kalktı.
Valinin karısı çarpışmadan kurtulmak için şu yukarıdaki mağaraya sığındı.
Hollandalı sertçe, ''Nereden biliyorsun?'' diye sordu.
''Güvende olması için onu mağaraya ben kendim götürdüm.''
Hal babasının haşin bakışlarını aldırmadan cüretle konuşmuştu.
''Size ormanda rastladığım sırada mağaradan dönüyordum albay.''
Schroeder başını kaldırarak tepeye baktı. Görevliyle genç kadının yardımına koşma isteği arasında bocalıyordu. Aslında onun için bu saldırının temel nedeni Katinka'nın kurtarılmasıydı. Ama aynı anda Akbaba kabara kabara kulübeden çıktı. Elinde kırmızı kurdeleyle bağlanmış rulo halinde bir parşömen vardı. Kurdelenin ucundan kırmızı kraliyet mühürleri sallanıyordu.
Sir Francis rahatlayarak resmi bir tavırla konuştu.
İşte belge albay. Bana ve mürettebatıma haklı bir dava uğruna savaşan onurlu tutsaklar gibi davranmanızı istiyorum.
Akbaba parşömeni açıp belgeyi şöyle uzağına tuttu. Sonra da Donanma Bakanlığından bir katibin siyah çiniyle yazdığı süslü yazıyı görmeleri için diğerlerine doğru çevirdi. Başıyla bir gemicisine işaret ederek yanına çağırdı.
Adamın elindeki dolu tabancayı aldı, emniyet deliğinde yanan kibrite üfledi. Sonra Sir Francis'e sırıtarak kibriti elindeki belgenin ucuna tuttu. Parşömen tutuşur ve sarı alev yayılırken belge kıvrılık kararmaya başladı.
Sir Francis dehşetle bakıyordu.
''Tanrım, Cabrey, seni kamp leş köpek!''
Akbaba'ya doğru gidecek oldu ama Schroeder kılıcının ucunu onun göğsüne dayadı.
''Bunu vücudunuza sokmak bana büyük bir zevk verecek.'' dedi. ''Canınıza değer veriyorsanız sabrımı daha fazla zorlamayın efendim.''
''Bu köpek izin belgemi yakıyor.''
Hollandalı arkasını mahsus Akbaba'ya döndü.
''Ben hiçbir şey göremiyorum. Sadece karşımda adı kötüye çıkmış bir korsanı görebiliyorum. Masum insanların ellerine bulaşan kanları hala sıcak ve ıslak.''
Cambrai belgenin yanışını seyretti. Sırıtırken bıyığının arasından dişleri gözüküyordu. Çıtırdayan parşömeni bir elinden diğerine geçiriyor, alevlerin bütün belgeyi yutması için onu parmaklarının arasında döndürüyordu.
Sir Francis Schroeder'e öfkeyle, ''Sizin gevezelikleriniz sırasında şereften de söz ettiğinizi duydum efendim.'' diye bağırdı. ''Ama onun sizin için bir hayal olduğu anlaşılıyor.''
''Şeref mi?''
Schroeder soğuk soğuk güldü.
''Neler işitiyorum. Bir korsan bana şereften mi söz ediyor? Herhalde kulaklarım beni yanıltıyor.''
Cambrai alevlerin parmaklarının uçlarını yalamasına izin verdi. Sonra belgenin son kararmış parçasını da yere atarak küllere bastı. Onları ince bir toz haline getirdi. Sonra Schroeder'e yaklaştı.
''Korkarım bizim Frankie yine o oyunlarından birini oynamaya kalkıştı. Kralın imzaladığı bir izin belgesi bulamadım.''
''Ben böyle olacağını biliyordum.'' Schroeder kılıcını kınına soktu.
''Esirleri sizin gözetiminize veriyorum Lord Cambrai. Rehinelerin iyi olup olmadıklarına bakmalıyım.
Hale bir göz attı. Beni hemen valinin karısını bıraktığın yere götür.
Omzunun dibinde hazır durumda bekleyen Hollandalı çavuşa baktı.
Ellerini arkasından bağla, boynuna da ipi geçir. O uyuz bir köpek yavrusu, onu böyle tasmasıyla götür.
Albay Schroeder, Katinka'yı kurtarma operasyonunu kayıp peruğunun bulunması için geciktirdi. Gururu genç kadının yanına biçimsiz kılıkta gitmesini engelliyordu. Islak toprak parçaları ve kuru yapraklar yapışmış peruğu ormanda buldular. Hollandalı onu kalçasına vurdu, sonra da peruğu başına geçirmeden önce bukleleri dikkatle düzeltti. Artık güzelliği ve vakarı yerine gelmişti.
Hale dönerek başını salladı. ''Bize yolu göster.''
Mağaranın önündeki açıklığa geldikleri sırada hal kötü durumdaydı. Elleri arkasından bağlanmış, boynuna da bir ilmek geçirilmişti. Yüzü toprak ve top dumanlarından kararmış, giysileri yırtılmış, kan lekelerinin rengi terleri yüzünden açılmıştı. Delikanlı bitkinliği ve üzüntüsüne rağmen hala endişeyle Katinka'yı düşünüyordu. Mağaraya girerken kaygıyla titredi. Katinka görünürlerde yoktu. Hal ona bir şeyler olursa yaşayamam diye düşündü.
Sonra Schroeder'e, ''Merruh van de Velde'yi burada bıraktım.'' dedi. ''Başına bir şey gelmiş olamaz.''
''Canın kıymetliyse bu sözlerinin doğru olmasını dilerim.''
Schroeder bu sözleri tıslar gibi söylediği için tehdidi daha tehlikeli görünmüştü. Sonra sesini yükselterek,
''Merruh van de Velde'' diye seslendi. ''Güvendesiniz. Ben Albay Schroeder'im. Sizi kurtarmaya geldim.''
Mağaranın ağzını yarı kapayan sarmaşıklar usulca hışırdadı. Sonra Katinka çekine çekine çiçeklerin arasından çıktı. İpiri menekşe gözleri dolu dolu olmuştu. Rengi uçmuş yüzünde çekiciliğini daha da arttıran acıklı bir ifade vardı. Duyguların etkisiyle boğuklaşan bir sesle ''Ah!'' dedi. Sonra dramatik bir tavırla iki elini birden Albay Schroeder'e uzattı.
''Geldiniz, sözünüzde durdunuz.''
Albay'a doğru koştu. Ayaklarının ucunda yükselerek ince kollarını Hollandalı'nın boynuna doladı.
''Geleceğinizi biliyordum. Bu korkunç katillerin elinde küçük düşmeme, beni taciz etmelerine izin vermeyeceğinize inanıyordum.''
Schroeder onun kendisine böyle sarılması karşısında bir an ne yapacağını şaşırdı. Sonra kadına sarıldı. Katinka yüzünü Albay'ın göğsünü kaplayan kurdelelerine ve kordonlarına dayayarak ağlarken onu korumaya, teselli etmeye çalıştı.
''En ufak bir hakarete uğradıysanız yemin ediyorum bunun acısının 100 katını çıkaracağım.''
Katinka başıma gelenler anlatılamayacak kadar korkunç diye inledi.
''Şu!'' Hollandalı hale bakarak sordu. ''Size kötü davrananların biri de o mu?''
Katinka yan yan delikanlıya baktı. Yanağı hala Schroeder'in göğsüne dayalıydı. Kadın gözlerini kötü niyetli bir ifadeyle kıstı. Dolgun dudakları hafif, sadistçe bir tebessümle büküldü.
''İçlerinde en kötüleri oydu.'' Hıçkırdı. ''Onun bana söylediği iğrenç sözleri size tekrarlayamam. Beni rahatsız etti, küçük düşürdü.'' Sesi titriyordu. ''Ben sadece Tanrı'ya şükrediyorum. Bana bu adamın ısrarlarına dayanabilmem için güç verdi.''
Schroeder güçlü öfkesi yüzünden şişti sanki. Katinka'yı usulca yana çekti, sonra da hale döndü. Sağ yumruğunu sıkarak delikanlının başının yanına müthiş bir darbe indirdi. Hal gafil avlanmıştı, sendeleyerek geriledi. Hollandalı hızla atıldı ve yumruğunu bu kez de delikanlının midesine gömdü. Hal'in ciğerlerindeki hava boşaldı ve delikanlı iki büklüm oldu.
''Soylu bir kadına hakaret etmek cüretini nereden buldun? Ona kötü davranmak cesaretini!''
Schroeder öfkeyle titriyordu, bütün kontrolünü kaybetmişti. Hal soluk almaya çalışıyor, hırıltılı sesler çıkarıyordu. Başı neredeyse dizlerine değecekti. Schroeder yüzünü tekmelemeye kalkıştı ama Hal bunu fark edip başını yana eğdi. Hollandalı'nın çizmesi omzuna çarptı. Delikanlı geriye sendeledi. Schroeder öfkesinden köpürüyordu.
''Sen bu hanımın ayakkabılarının tabanlarını bile yalamaya layık değilsin.''
Delikanlıyı tekrar yumruklamaya hazırlandı ama Hal çok çabuk davrandı. Ellerinin arkadan bağlı olmasına rağmen Schroeder'e doğru ilerledi ve adamın kasığına bir tekme attı. Ne çare ki bağlı olduğu için güçlü bir darbe olamamıştı. Hollandalı'nın canı pek yanmadı ama adam şaşırdı.
''Tanrım, fazla ileri gidiyorsun köpek yavrusu!''
Hal dengesini kaybetmişti. Schroeder bir vuruşta onun ayaklarını yerden kesti. Delikanlı yere yığıldı. Hollandalı onun tepesine dikilerek tekmelemeye başladı. İki ayağını da kullanıyor, çizmeleri kıvrılmış yatan Hal'in gövdesine iniyordu. Delikanlı homurdanarak döndü. Durmadan inen tekmelerden çaresizce kurtulmaya çalışıyordu. Katinka heyecanla cıvıldıyordu.
''Evet, ah evet, bana yaptıklarının acısını ondan çıkarın.'' Çok çabuk öfkelenen Schroeder'i kışkırtıyordu. Bana acı çektirdi, siz de ona acı çektirin.
Hal Katinka'nın bu adamın önünde böyle davranmak zorunda olduğuna inanıyordu. Canının yanmasına rağmen genç kadını bağışladı. Daha savunmasız yerlerini korumak için iki büklüm oldu. Tekmeler daha çok omuzlarına ve kalçalarına iniyordu. Ama tabii bu darbelerin hepsinden kurtulması imkansızdı. Tekmelerden biri ağzının yanına geldi ve kanlar çenesinden aktı. Katinka akan kanları görünce gıcırtıya benzeyen bir ses çıkararak ellerini çırptı.
Ondan nefret ediyorum. Evet, canını yakın, o küstah ifadeli güzel yüzünü parçalayın.
Ama kanlar Schroeder'in aklını başına getirmiş gibiydi. Gözde görülür bir çabayla öfkesine hakim oldu ve gerildi. Soluk soluğa kalmıştı ve hala hiddetle titriyordu.
Bu başına geleceklerin bir örneği. Bana inanın Mevrov, Ümit Burnu'na vardığımız zaman yaptıklarının karşılığını alacak.
Katinka'ya dönerek selam verdi.
İzin verin de sizi körfezde bekleyen gemiye götüreyim. Orada güvende olursunuz.
Katinka içe dokunacak bir biçimde hafifçe bağırdı. Parmaklarını yumuşak pembe dudaklarına bastırdı.
Ah albay, korkarım, bayılacağım.
Ayaklarının üzerinde yalpaladı. Schroeder onu tutmak için atıldı. Kadın ona yaslandı.
Bacaklarımın beni taşıyabileceğini sanmıyorum.
Hollandalı kadını kucağına aldı. Onu rahatlıkla taşıyarak yamaçtan indi. Katinka yatmaya götürülen bir çocukmuş gibi adama sarıldı.
Gel bakalım dar ağacı bülbülü.
Çavuş boynundaki ipi çekerek Hal'i ayağa kaldırdı. Çenesinden hala kanları akan delikanlıyı kampa doğru götürdü.
Albay işini burada bitirseydi senin için daha iyi olurdu. Ümit burnundaki cellat çok ünlüdür. Bir sanatçı o, bir sanatçı.
İpe asıldı. Seninle bir hayli eğleneceğinden eminim.
17. ayrımın sonu. Sayfa 221.